Ayrım 7. Sayfa 61'den devam. Askeri akademiler ve harp okulları azınlıklara kapandı. Yedek subay olmalarına dahi izin verilmeyen azınlıklar genellikle amele taburlarına alınıyor ve silah taşımalarına izin verilmiyordu. Dolaşım konusunda azınlık mensuplarından Rumlara ve Ermenilere uygulanan kısıtlamalar Yahudilere uygulanmadı. Osmanlı sisteminde azınlıkların Türkçe öğrenmesi zorunlu kılınmadığı gibi Türkçeyi düzgün bir şekilde öğrenmelerine dahi olanak tanınmamıştı. Halbuki ulus devlet olmayı amaç edinen Cumhuriyet'te Yahudilerin bir anda Türkçe hem de kusursuz Türkçe konuşmaları istendi. Türkçeyi sevmemekle suçlandılar ve şiveleri karikatürlere konu oldu. Yahudilerin durumu bu konuda Rum ve Ermenilerden daha kötüydü. Konuştukları dil için İbranice değil, onları kovan İspanya'nın dilidir deniliyordu. Yahudilerin konuştuğu dilin İspanyolca değil, birçok bakımdan yerleşmiş bir dil olduğu dikkate alınmadı. Zaten bu durumu kimse de incelemek zahmetine katlanmadı. Ve Yahudiler halk arasında Judeo-Espanyolu yani Yahudiceyi konuşmaktan uzun yıllar utanır oldular. Buna rağmen Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Celal Nuri, İleri gazetesinde Yahudilerin bu bozuk lehçeyi konuşmaya devam ettikleri müddetçe sevilemeyeceklerini ilan Gattegno ve Fresco bu alışkanlığın tedricen kalkacağını belirttiler ve baskı değil hoşgörü gerektiğini vurguladılar. İzmir'deki hukukçu ve gazeteci Amato, İzmir'deki İktisat Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e Yahudiler hakkında görüşünü sordu. Cumhurbaşkanı, Türk Yahudilerini Türk ulusu ile bütünleşmiş ve ulusun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Fakat buna rağmen tüm yıl boyunca basında Yahudi aleyhtarı neşriyatı süre geldi. Mizah gazetesi Akbaba dahil Yahudi Tehlikesi adlı bir yazı yayınladı. Bu arada dönme sorunu sık sık tartışıldı. Dönmelerin çoğu zaman gizli Yahudi olduğu iddia edildi. Selanik, dönmeler ve Yahudiler hep birbirine karıştırıldı. 1924 yılı sonunda Yahudi toplumunun durumu her bakımdan kötüydü. Bu özellikle iktisadi durumda da görülüyordu. Varlıklı tüccar Vitali Kamhi'nin mali sıkıntılar yüzünden intihar etmesi de duruma örnek olarak gösterilebilirdi. Hem de büyük işler mutlaka büyük karlar değildir diyerek Yahudilerin savaş sayesinde çok zengin olduklarını iddia eden bazı yayın organlarına yanıt veren David Fresco'yu da doğruluyordu. Daha 1922 yılından başlayarak gittikçe artan göçler nedeniyle birkaç yıl önü içinde Türkiye'deki Yahudilerin sayısı yarı yarıya birçok kentte ise üçte bire kadar düştü. La Gazzetta, Türk Yahudilerinin sayısının 1924 yılında 500 bin olarak tahmin ediyordu. Halbuki 2 yıl önce El Timpo bu yazıyı 200 bin olarak tahmin ediyordu. Bu durumun sonunda geriye kalanlar kurumların giderlerini karşılayamadı. Bazı kurumlar tasfiye oldu. Alliance Israelite Universal ve Jewish Agency gibi yabancı Yahudi örgütleri Cumhuriyet'in milliyetçilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini durdurdular. Cemaat yönetiminde çalışacak kişiler bulmak da zorlaştı. Basının Yahudilere saldırısı 1925 yılında da sürdü. Aynı yıl aile kanunu ve medeni kanunun hazırlanmasıyla Yahudiler Türkiye'de çift nikah yapmaya başladı. Gerçekte Lozan hakları azınlıklara bağımsızlık getirmediği gibi Türk kamuoyunda azınlık düşmanlığının başlıca nedeni olmuştu. Bu arada Yahudi okullarının bağımsızlığından söz etmek olanağı kalmadı. Bunlarda İbranice ve Yahudilik hakkında hiçbir şey öğretilemez oldu. Bu okulların sadece öğrencileri Yahudiydi ve giderleri Yahudi toplumunca karşılanıyordu. 1926 yılında Yahudi düşmanlığı doruk noktalardan birine ulaştı. 26 Şubat günü bütün Türk gazeteleri güya Amerika'nın keşfinin yıl dönümünü kutlanması münasebetiyle İstanbul ve İzmir'deki Yahudilerden önde gelen 300 kişinin Madrid'e bir telgraf çekip Türk Yahudilerinin İspanya'ya sevgi ve bağlılıklarını dile getirdikleri sayfa boyu manşetlerle bildirdiler. Cumhuriyet gazetesi Yahudileri nankör bezirganlar, yılanlar olarak nitelendirdi. Yahudi karşıtı kampanya uzun süre devam etti. Gazetelerin yayınlayacaklarını iddia ettikleri 300 kişilik liste hiçbir zaman yayınlanmadı. İspanya'dan da Türkiye'den gönderilmiş 300 imzalı hiçbir telgraf yoktur yanıtı geldi. Her şey gazetelerce uydurulmuştu. Bu olayın kökünde azınlıklara karşı düşmanlık, Yahudilerin Judeo-Espanyol konuşmaları gibi nedenler vardı ve gazetelerin işbirliğiyle bir merkezden yönetiyor gibi görünüyordu. Nitekim de bu kampanya Yahudilerin Lozan'ın bazı haklarından feragat etmeleri konusunda baskı görevi gördü. Hukukçu Simon Levy, hukukçu Nissim Maslyah, Profesör Avram Galanti ve Hanris Soriano'nun dahil olduğu bir heyet Ankara'ya giderek Lozan'daki medeni yani evlenme, boşanma, miras gibi haklarından kesinlikle ve resmen feragat ettiklerini bildirdiler. Ayrıca dini ve laik konular arasında ayrım yapmayı, başka bir deyimle hahambaşılığın Yahudi kurumları üzerindeki her yetkisinin iptalini kabul ettiler. Kurumlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlayacak merkezi bir yönetim kalmadı. Hahambaşılığa ve topluma yeni ve modern cumhuriyete uyan bir nizamname verilmedi. Yahudi toplumu dağınık, parçalanmış ve yöneticisiz kaldı. Lozan'daki bir takım haklardan feragattan sonra basındaki Yahudi karşıtı kampanyada yavaşladı ve kayboldu. Amacına nail olan bu kampanyadan sonra bir Türk Yahudi cemiyeti, dostluk cemiyeti bile kuruldu. Lozan Anlaşması, Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye ile Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan İtilaf Devletleri yani İngiltere, Fransa ve İtalya ve Yunanistan arasında Japonya ve Romanya'nın katılmasıyla İsviçre'nin Lozan kentinde 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştı. Bu anlaşmanın azınlıkların haklarının korunması ilgili maddelerinde Müslüman olmayan azınlıklara mensup vatandaşların Müslümanlar kadar özgür olduğu, yasa önünde onlarla eşit tutulduğu ve kendi ana dillerini istedikleri gibi kullanabilecekleri belirtiliyordu. Bu azınlıklar Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altında olacaklardı. Anlaşmanın azınlıklarla ilgili maddelerinin temel yasa sayılacağı, hiçbir yasa ve yönetmeliğin bu hükümlere aykırı olamayacağı da kabul edilmişti. Yahudi cemaati böylelikle hahambaşılığa, evlenme, boşanma, miras ve velayet gibi aile hukukuna ait konularda yetki veren 42. maddeden feragat ediyor ve haklarla ilgili 37, 38, 39, 40, 41. maddeler yürürlükte kalıyordu. Bu dönemde yabancı uyruklu birçok Yahudi, Türk vatandaşına geçerek dayanışma ve kader birliği içinde olduğunu kanıtladı. Ağustos 1927'de İstanbul'da Elza Niego olayı meydana geldi. Bu ismi taşıyan İstanbul'u genç bir Yahudi kızı, kendisine aşık olan orta yaşlarda ve evli Osman Ragıp adında bir adam tarafından öldürüldü. Olay kişiseldi ve gazeteler olayı ayrıntılarıyla ve esef hisleriyle verdiler. Ancak cenaze töreninden sonra önde gelen gazeteler Yahudilere karşı müthiş bir saldırıya geçtiler. İddiaya göre Elza Niego'nun cenaze törenini Yahudiler bir gösteriye dönüştürmüşler, Türklüğe hakaret etmişlerdi. Bu sırada bazı Yahudiler tutuklandı, polise karşı gelme, toplantı yasalarına karşı gelme gibi suçlarla suçlandılar. Mahkeme süresince basın aynı ağır suçlamayı sürdürdü. Aleppo'daki kampanya yürüten yazarlar arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Mahmut Esat Bozkurt da vardı. Son Saat gazetesi Yahudileri kanunsuz vatandaşlar olarak nitelendirip yurt dışı edilmelerini gerektiğini yazdı. Polis hahambaşılıkta araştırmalar yaptı. İzmir'de kentin öğretmenleri ve öğrencileri Yahudi hastanesindeki ve hahamhanedeki İbranice yazılı tabelaları zorla kaldırdılar. Türk Ocağı Yahudilere ağır müeyyideler uygulanmasını talep eden bir bildiri yayınladı. Buna karşılık İstanbul'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Karabekir Paşa, Yahudilerin gösterdiği bir heyeti kabul etti. Verilen açıklamaya göre bir kamyon cenazeyi yarıp geçmek istemiş, tartışma doğmuş, polis durumu düzene sokmuş ve hakaretamiz davranışlar olmamıştı. Bir ay kadar sonra neticelenen mahkemede tüm Yahudi tutuklar beraat ettiler. Bu kez de olayları basın tırmandırmıştı. Fakat Yahudi düşmanlığı kentli aydınlarda da mevcuttu. Yahudilere yönelik fiziki saldırı olmamış fakat bir ayı aşkın bir süre Yahudiler çeşitli hakaret ve küfürlere maruz kalmıştı ve tecrit edilmişlerdi. Elza Niego olayı 5 yıl süren Yahudi karşıtı kampanyanın birikintisinin gecikmiş bir tepkisiydi. Elza Niego olayından sonra Yahudilerin düşmanlık kampanyası zayıfladı ve azınlıkların durumunda önemli iyileşmeler görüldü. Fakat yine de yetkililer hahambaşılık ve bağlı kurumların düzenlenme ve yeniden örgütlenmesine izin vermediler. 1865 yılından kalan nizamname hala toplum örgütünün tek temeli kaldı. Gazetelerde arada sırada Yahudilere hücumlar olmuşsa da üzerine gelen tek konu dil konusu oldu. Yahudi aydınlarda olumlu yaklaşımlar içeren kitaplar yayınlamışlardı. Bu arada Türkiye'deki Yahudilerin sayısı azalmayı sürdürdü. Finansman zorlukları nedeniyle hahambaşılık binası dahi ipotek edilerek borç alındı. Hahambaşılık kurumunun yetkilileri de giderek kısıldı ve Hahambaşı Kaymakamı Ribi Moshe Bekerano'nun 1931 yılındaki ölümünden 1953 yılına kadar geçen süre zarfında Yahudi cemaati resmen tanınmış bir Hahambaşı'dan yoksun kaldı. 1930'larda azınlıklar ve Yahudiler konusundaki amaç onları Türkleşmek oldu. Yahudi topluluğuna ait yeni bir nizamname gene onaylanmadı ve yurt dışındaki Nazizme rağmen Türkiye'de temel ırk değil kültür oldu. Yahudileri kültür ve dil bakımından Türkleştirmek amacı sürdürüldü. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi reformuyla uğraşılıyordu. Üniversitede yeni bilim dallarının uygulanması için yeniden yapılanma planı uygulandı. O sıralarda Almanya'da bütün Yahudi ilim adamları ırkçı yönetimin yasaları gereğince üniversitelerden atılmışlardı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan personel değişikliğinden sonra Avram Galanti, eski çağ tarihi profesörü, Michon Ventura, Roma hukuku profesörü olarak yerlerine kaldıkları gibi daha başka bazı Yahudi bilim adamları da Türk-Yahudi öğretim üyeleri arasında yer aldılar. İsviçre'den danışma olarak çağrılan Profesör Marşin'in önerisiyle 34 Yahudi ilim adamına İstanbul Üniversitesi'nde görev verildi. Zamanla bunlara eklenenler oldu. Ankara Operası'nın kurulması görevi de bir Alman Yahudisine verildi. Örneğin Alman vatandaşı olan Yahudi asıllı çocuk doktoru Albert Eckstein, Hitler tarafından görevine son verilmesinin ardından 1935 yılında Ankara'ya geldi. Uzun yıllar köyleri dolaştı, bulaşıcı hastalıklar konusunda Türkiye'nin çocuk sağlığı politikaları belirleyecek raporlar hazırladı. Eckstein'ın öğrencileri arasında Profesör Doktor İhsan Doğramacı, Profesör Doktor Bahtiyar Demirağ, Profesör Doktor Sabiha Özgür ve Doktor Selahaddin Tekant gibi bu alanın öncü isimleri yer almaktadır. Gerek Almanya, gerek antisemit ülkelerden birçok Yahudi Türkiye'ye göç etti. Türkiye'nin bu konudaki tutumu gerçekten övgüye değer. Ayrıca Filistin'deki Arap-Yahudi çekişmesi ve İslam ülkelerinde doğan Nazi sempatizanlığı dikkate alındığında Türkiye'ye Alman mültecilerin alması başka bir değer kazanmaktadır. Türk kamuoyu genellikle Nazizmi iktidarın tutumuna uygun olarak olumsuz karşılamıştı. Bununla beraber az da olsa Nazizm denen kişi ve gruplar çıktı. Bunların önde geleni Cevat Rifat Atilhan idi ve İzmir'de Anadolu Gazetesi ile antisemitizmi yaymaya çalışmış ve devamlı Yahudilere saldırmıştı. Ayrıca birçok antisemit kitap yazıp da yayınlamıştı. Yetkililer olaya karışıp faaliyetine son verdiler. Atilhan ideolojik bakımdan Turancıydı. İlmi araştırmalar bazen Turancılardan Pan-Türkçüler diye bahsederler. Bu kişilerin hemen hepsi kentli genç aydınlar olup 1920'lerdeki Yahudi düşmanlığı kampanyasının ön safına yer almışlardı. 1934'te Cevat Rifat, Münih'te Julius Strahler'in yanına gitti ve bol miktarda antisemit bilgiyle döndü. Cevat Rifat, Sina cephesinde Yahudi casusları ve Suzi Liberman'ın Hatıra Defteri adlı iki antisemit kitabının yanı sıra yine antisemit öğeler taşıyan Milli İnkılap kitabını dergisini çıkardı. Söz konusu dergide Avrupalı ırkçılardan yazılar, Siyon önderlerinin protokolleri gibi düzmece antisemit malzeme, Henry Ford'un Beynelmilel Yahudisi vesaire tefrikalar, antisemit karikatürler, deyişler yayınlandı. Bunların çoğu Almanca Der Stuermer dergisinde yayınlanmıştı. Alman Yahudilerin adları yerine Moshon, Salomon, Rebecca gibi adlar kullanılmıştı. Buna karşılık Türkiye'de çeşitli eğilimlerden yani Atatürkçü, liberal ve solcu birçok gazeteci Milli İnkılap'taki antisemitizme karşı çıktılar. Vanü yani Bala Nurettin, Ankara'nın Haber Gazetesi'ne Cevat Rifat'a karşı yazdı ve Vakit Gazetesi başyazarı Mehmet Asım da Türkiye'de antisemitizm var mıdır adlı başlıklı yazısında antisemitizmi protesto etti. Fakat bazı Turancılar Cevat Rifat'ın yardımına koştular. Mustafa Nermi Vakit'te bir cevap yazdı. Buna göre Yahudilerin Türk toplumuyla bütünleşmesini çok zor buluyordu. Çünkü Yahudiler yüzyıllardır Türkçe değil, Engizisyoncuların dili olarak İspanyolcayı kullanıyorlardı. Mustafa Nermi, Yahudilerin Çanakkale Savaşları'nda ittifak devletlerinin ordularında çarpıştıklarına bahsetmekte fakat bunların Türk Yahudisi olmadığını ve ayrıca Türk Yahudilerinin Osmanlı ordusunda hizmet verdiklerini zikretmemektedir. Nermi'ye göre Ermeniler açıkça Türklere karşı savaşmışlar, Yahudiler ise saman altından entrikalar çevirmişlerdir. Almanya'da yaşayan Mustafa Nermi, Alman nazizmini ve antisemitizmi savunur ve Yahudilere yapılanları haklı görür. Diğer bir Pantürkçü Hüseyin Nihal Atsız, Orhun dergisinde Yahudilere bir ihtar yayınlamıştır. Burada Yahudileri zilletin, korkaklığın, kötülüğün örneği ilan etmiş ve Yahudi meselesini ilk halleden memleketin Almanya olduğunu hatırlatmıştır. Ne var ki Avrupa antisemitizmden ilham alan bu yazılar Türkiye Yahudiler için anlamsızdı. Çünkü Türkiye Yahudileri sayıca azdı, siyasal işlevleri yoktu, ülke halkı içiyle karıştırılmamışlardı. Bu yazıları yazanlar Atatürkçülüğün çok güçlü olduğu Türkiye'de nazizmi yaymaktan kaçınmışlar fakat antisemit olmakta bir sakınca görmemişlerdir. Keza Nihal'in Milli İnkılap dergisinde Yahudilere yönelik itham ve tehditleri üzerine Yahudi Toplumu İdare Heyeti Başkanı Daniel Anavi, Başkan Vekili Henry Reisinger ve Sekreter Shemuel Altabef'in girişimleriyle Ankara'da Başbakan Müşaviriyle konuyla ilgili bir dilekçe verildi. Fakat bu dilekçeden vaat ve teselliden başka bir sonuç çıkmadı ve Atilha'nın Milli İnkılap'taki antisemit kampanyası devam etti. Nazizmin amacı Avrupa'yı Yahudilerden arındırmaktı. Onun için bu antisemit kampanyalar Trakya'da Yahudi karşıtı hareketi alevlendirmiş olabilir. Nitekim uzun köprülü Osmanoğlu Rasih, Trakya Yahudilerin öldürülmesini talep edecek düzeyde ağır bir antisemit yazı yazmıştır. 1934 Haziran'ında Çanakkale'de ticari boykot ilan edildi. Bu arada mecburi iskan kanunu çıkartılmıştı. Her ne kadar bu yasa Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt aşiretlerinin yer değiştirmesi için hazırlanmışsa da antisemitler İsmet Paşa'nın adının arkasına saklanarak Trakya'lı Yahudilerinin İstanbul'a sürülmesinin istendiği şayasını yaydılar ve olaylar patlak verdi. Aynı ay Çanakkale'de Yahudilere çeşitli fiziki saldırılarda bulunuldu, bazı yağma, parasızdırma, dayak ve ırza geçme olayları oldu. Yahudiler İstanbul'a sığındı. Kırklareli'nde de olaylar aynı yönde gelişti ve bu kentin Yahudileri de bulabildikleri tüm vasıtalarla kaçtılar. Olaylardan haberdar olan Edirne'deki büyük Yahudi toplumda paniğe kapıldı. Kaçanların ev ve dükkanları yağmalandı. Tehditler sonunda Uzunköprü Yahudileri her şeylerini bırakıp kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Trakya'nın Silivri, Babaeski, Lüleburgaz, Çorlu ve Lapseki kent ve kasabalarında da saldırılar oldu. 4 Temmuz 1934'te Trakya'nın 10-15 bin kişi kadar Yahudilerin çoğu İstanbul'a geldiler ve ilk kez olarak gazetelerde olayları yazmaya başladı. Gazetelerin bu noktaya kadar susması ve olayların tek elden planlanmış olması ihtimali tartışma konusudur. Başbakan İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni özel bir toplantıya çağırmış, olayları antisemit olarak adlandırmış fakat bu tür cereyanların Türkiye'de bulunmasına asla izin vermeyeceğini ve suçların en ağır şekilde yargılanacağını bildirmiştir. Tahrikçilerin kampanyalarını İsmet Paşa'nın adının arkasına saklanıp yapmış olmaları Yahudileri yanlış düşünceye sevk etmiştir. Fakat atılan bütün resmi adımlar, Yahudilere güvence veren bütün bildiriler İsmet Paşa tarafından gerçekleştirildi. Olaylar fiiliyata dönüşünce derhal bütün tedbirler alındı. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Jandarma Genel Kumandanı Trakya'ya hareket ettiler. Bütün bölgede sıkı yönetim ilan edildi. Yahudilerin ev ve dükkanlarına nöbetçiler kondu, olaylar yatıştı. Saldırganlar tutuklandı. Edirne Belediyesi Yahudilere besin dağıttı. Ankara'daki Haber Gazetesi başyazısında Yahudilerin tek borçlarının vatana sadakat olduğunu ve vatana sadık kaldıkça günlük işlerinden ayrılmaya gereken bir durum bulunmadığını, suçluların cezalandırılacağını yazdı. Ülkenin diğer bütün önemli gazeteleri başbakanın söz ve eylemlerini desteklediler. Şükrü Kaya olayları Türkiye Cumhuriyeti için kara leke olarak adlandırdı ve Türkiye'de antisemitizm bulunmadığını, bunun için Türkçe'de bir ad bile tanımlanmadığını belirtti. Vanü'ye göre ise Türk milleti Yahudi düşmanı, ırkçı ve yabancı düşmanı değildi. Gazetelere göre yerel yöneticiler görevlerini ihmal ettiler. Yahudilere karşı bir kin temeli vardı. Almanya'da meydana gelen olaylar sokak yürüyüşünü Yahudilere karşı tahrik etti. Yahudiler ise derhal yıldılar. Türk Yahudiler adına konuşan hukuk profesörü Michon Bentura da olayların düzenli bir antisemitizm sonucu olmadığını savundu. İstanbul'a sığınan Trakya Yahudilerine İstanbul Yahudileri yardım etmek için seferber oldular. Gelenlerin çoğu aç ve çıplaktı ve bunlar Balat ve Hasköy'deki Yahudi kurumlarına, havralara, okullara götürüldüler. Hastalananlar, fiziki ve ruhsal zarar görenler vardı. Kaçanların bir kısmı olaylar yatışınca evlerine döndü. Bir kısmı da İstanbul'da kaldı. Trakya'daki Yahudi nüfusu 1000 aile azaldı. Uzun köprüye dönen olmadı. Çanakkale ve Kırklareli Yahudilerin çoğu İstanbul'da kaldı. Bazı sorumlu resmi görevliler görevlerinden alındı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün özel olarak başkanlık yaptığı bir hikâmet oturumundan sonra ayrıntılı bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada her şey açıkça ve örtbas edilmeden ortaya konmakta, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki hatta daha önce meydana gelen bu tür olaylar açıkça antisemit olarak nitelendirilmekte, Cumhuriyet döneminde bastırıldıkları ve Almanya yüzünden tekrar delildikleri ve ırkçı gazetelerce kışkırtıldığı belirtilmektedir. Yerel yönetimlerin gerektiği gibi çalışmadığı ima ediliyorsa da iktidar merkezinin hareketsizliği açıklanmamaktadır. 1934 yılındaki olaylar Turancılar arasında Nazi eğilimli kişilerin tahrikiyle doğdu. Onların yayınları halkı tahrik etti ve Trakya'daki sempatizanları Yahudilere karşı saldırıya çağırdılar. Nazi ideolojisi özellikle Avrupa'yı Yahudilerden arındırmak istiyordu. Fiziki saldırılar, soyma ve yağma olayları genellikle serseri takımı tarafından yapıldı. Ticari rekabet yüzünden Yahudi tüccarlardan kurtulmak isteyenler de vardı. Fiziki olayların bütün Trakya'da aynı anda başlaması bunların tek elden yönetildiklerini akla getirmektedir. Turancılar Atatürkçü milliyetçiliğin ardına sığındılar ve Trakya'daki Yahudi düşmanlığını hikâmet ve hikâmet başkanı istiyor diye yürüttüler. Halbuki yetkililer Yahudilerin dertlerine anlayış gösterdiler ve onları bir lütuf olarak değil bir hak olarak korudular. Fakat Yahudilerden tekrar dil ve kültür bakımından Türkleşmelerini istediler. Halbuki Almanya'da yönetim toplumla bütünleşmiş Yahudileri farklılaştırmak, ayırmak ve kovmak istiyordu. Hikâmetin Trakya'daki olayları önceden haber almasının mümkün olup olmadığı, neden tedbir almadığı kolay yanıtlanabilir sualler değildir. Ayrıca Türk toplumu içinde marjinal dahi olsa Yahudilere saldırarak ideolojik, İktisadi ve kültürel nedenlerle antisemitizme eğilecek gruplar bulmanın mümkün olduğu da anlaşılmaktadır. Bu olaylar halen yurt dışındaki tarih araştırmacının dikkatini çekmeyi sürdürmektedir. Eren Siyah Seferadi adındaki Amerika'daki Seferat Yahudilerine hitap eden bir dergi, Seferat Yahudilerin tarihiyle ilgili bir kronolojik dizinde Seferat Yahudilerinin 1934 yılının en önemli konusu olarak Trakya'da cereyan eden olayları ele almaktadır. Yahudilere karşı düzenlenen saldırıları Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyan toplumların haricinde yaşamayan antisemitizm virüsünün başını kaldırması olarak nitelendiren dergi, bu saldırının kökeninin açıklık kazanmadığını ve siyasal piramidin ne kadar yukarısından yönlendirilmiş olabileceği sorusunda yanıtlanamadığını belirtmekte ve Kırklareli'nde 3 Temmuz 1934 akşamı Yahudi mahallesine kızgın bir kalabalığın saldırdığını, Yahudilerin evlerini yağmaladığını, ev sahiplerini dövdüğünü ve hakaret ettiğini orada yaşayan bir Yahudi vatandaşın ağzından nakletmektedir. 1934 yılında çıkan bir yasa, vatandaşların dini ibadet yerleri dışında dinlerini simgeleyen farklı elbiseler giymelerini yasakladı. Ayrıca başka bir yasa, paşa, bey, mösyö gibi sıfatların kullanılmasını yasakladı. Özel soyadı kanunu, herkesin bir soyadı taşıması öngörüyordu. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birçok azınlık mensubunun Türkçe soyadı aldığı görüldü. Örneğin, Yahudi şair Abraham Naum adını İbrahim Noma çevirdi. 1937 yılında İstanbul Yahudi Toplum Başkanı Marcel Franco, Türk basınında dil ve kültür konusunda açık bir mektup yayınladı. Marcel Franco, mektubunda dil konusunun önemini kabul ediyordu fakat asıl önemli noktanın Türk gibi düşünmek ve duygulanmak olduğunu söyledi. Azınlıkların Türkçeleşmeleri, istek ve baskıları asla dil konusunda da değinmemiştir. Din değişmek için en ufak bir baskı olmamıştır. Nitekim Türkiye'de 1924-1997 yıl arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre sadece 1182 Yahudi İslam'ı seçmiştir. 1935 yılında azınlıkların Türkleştirilmesi yolunda önemli bir adım daha atıldı. Cumhuriyet devrinde ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde Yahudiler aday gösterdiler. Doktor Samuel Abravaya Marmaralı ve İbrahim Nom. Marmaralı seçimler sonunda bağımsız olarak milletvekili seçildi. Öte yandan büyük bir Yahudi sporcu kafilesinin Filistin'deki Makabi oyunlarına katılmasına izin verildi. 1936 yılında azınlıkların faaliyetlerine sınan iki yeni yasa çıkarıldı. Kurumlarla ilgili birinci yasa, Yahudi kurumlarının faaliyetini o kadar sınırladı ki bazı örgütler kapanmak durumunda kaldı. İkinci yasa olan vakıflar yasası da her vakfın tek bir mütevelliği tarafından yönetimi öngördü. Yeni durumda toplumun bir yönetim heyetine sahip olması önlenmişti. Bundan sonra ne genel kurul toplantıları ne de yönetici seçimleri yapılabilecekti. Ayrım sonu. Sayfa 71.